Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz dün akşam bütün Türkiye'nin yılbaşı gecesi Dansöz Bekler gibi ya da Eurovision şarkı yarışması Bekler gibi bir dönemde çok böyle merak edilen, bilinen yayın arasında mesaj gelmiş. Abi Dallas Mallas dediğin nasıl şeyler onlar? Sokak boşalması ne demek? Konuşuruz onları ama bir dönem böyle izlenir gibi izlediği, beklediği. Dünkü tartışma programını konuştuk ve siyasetçinin aslında arkada tam da hani Aziz Nesin konuşacağız ya bir sonraki hafta. Aziz Nesin'in rahmetlinin anlattığı gibi siyasetçi kariyerinin nasıl oluşturulduğuna ilişkin o temanın çok net görüldüğü programı konuştuk. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sigortamın poliçesi başlıklı yayınımızı. Şimdi yayını bir paylaşın hadi öyle başlayalım. Sizler de herkese haber verin, bütün dostları çağıralım, ondan sonra oturalım, konuşalım. Acayip eğlenceli ya, gerçekten çok eğlenceli. Bugün gazeteleri göreceksiniz. Şimdi anlatacağım size. Mesela gazetelerin içinde dün akşama ilişkin tek bir cümle yok. İktidar gazetelerinde de yok. Şimdi Habertürk binasından çıktıktan sonra Süleyman Soylu'nun etrafını çeviren insanları gördünüz. Ne kadar insan olduğunu gördünüz. Hepsi bu işte. Alttan say, üstten say, sağdan soldan. Hepsi aynı. Toparlanmış insanlar bu kadar. Ama buna rağmen ya bu işin savunması başladı. Ya kardeşim bunda savunulacak bir şey yok. Vallahi yok. Yani ilk yayında konuştuğumuz gibi gazeteci hata yapmaz mı? Yapar. Makine değil ki. Gazeteci soru sormayı unutmaz mı? Unutur. Ama 2,5 saatlik bir yayında olmaz bu. Yayın arasında pek çok gazeteci arkadaşımdan da mesaj geldi. Mesela onlardan bir tanesi şunu hatırlatmış. Diyor ki ya Allah aşkına Rize mitingini, Sedat Peker'in Rize mitingini ki İsmail Saymaz bunu sormaya çalıştı. Susturulduktan sonra devam etmesi gerekiyordu. Bu çok önemli çünkü. Rize mitingi devlet eliyle yaptırılmadı mı Sedat Peker'e? Polis koruması verilmedi mi? Verildi. Polisler miting alanını organize etmedi mi? Etti. Tamam bunlardan bahsediyorsunuz. Senin neyiz usta diye eşek kadar pankartlar var. Yazılıyor. Aynı adamla ilgili baylok kayıtları var diyorsunuz. Nasıl yaptırdınız bunu? Niye izin veriyorsunuz o zaman? O zaman hani Şamil Tayyar'dan başlayarak söylenen hikaye, FETÖ borsası hikayesi doğru. Değil mi? En azından bunun konuşulması lazım. İşte bunlar da konuşulmadı. Ama gazetecilik Türkiye'de ayrı bir yerde tanımlandığı için bir anda insanlar gazeteciyi militan gibi görmek istiyorlar. Yani konuğu gelsin ağzına burnuna direkt dalsın. Öbür yandan muhalif gazeteci diye hani 6 senedir mücadele ettiğim bir kavram var. Ya gazetecinin muhalif olmaz. Ben söylemekten yoruldum. Gazeteci gazetecidir. Muhalif dediğin karşı köyün yalakasıdır sadece. Öyle bir şey olmaz. Ama herkes bir yerinden tribün toplamaya çalışıyor şu anda. Yayın arasında ya gözünüzü seveyim ne olur bunu son kez konuşalım. Çok rica ediyorum sizden. Çok gerçekten hani samimiyetime bir kardeşiniz arkadaşınız olarak. Ya hakikaten bak oğlan 40 yılın başı bir şey istedi. Bir denizaltı istemişti almadık zaten. Bari bunu tutalım diye ne olur yazın aklınızın bir yerine. Memduh Bey, Memduh amca, Memduh dede. Yayınlarına ara vermiş. Bununla ilgili dün herhalde 70 civarında mail gelmiş. Sadece mail. Yayın sırasında bir izleyici hiç üşenmemiş. Yayından ses kesip yollamış. Ses kesmek denir ona televizyonculuk tabiriyle. Yayının yani televizyonda kullanılan işte o videonun, kasetin neyse eski söylemiyle bir bölümünü alıp hani montajını yaparak yollamak. Ya şöyle bir şey söylüyormuş. Ya buna cevap vermeyecek misiniz? Almanya'dan bir televizyon yöneticisi bir kadın aramış. Çok da kibarmış. Şimdi yayının arasında onu izledim de bir yandan sinirim bozuldu ona gülüyorum. Çok kibarmış demiş ki siz başbakanlığı döneminde Tansu Çiller'e danışmanlık yapmışsınız Ünsal'ın ne öyle diyor. Almanya'dan televizyon yöneticisi hanımefendi kimdir bilmiyorum. Çok teşekkür ederim yayınları izlediğini ama dikkatli izlemesini tavsiye ederim. Memduh Bey'in, Memduh dedenin söylediklerinin içinde şöyle diyor. Hakikaten sesi kesmiş yollamış. Sosyal medyada da paylaşılıyor ama vallahi değmez. Değmez yani bu yayında böyle bir şey görmediniz bundan sonra da görmeyeceksiniz. Olmayacak. Diyor ki ben diyor hiç gördünüz mü diyor Ünsal izlemeyin bu adamı dediğimi falan. Bir kere diyor yanlış bilgi veriyor iftira atma bana diyor. Ben diyor Tansu Çiller başbakanken beni diyor kovdurdu diyor. Günaydın'da çalışıyordum ben. Sonra diyor o muhalefet hatta ana muhalefet bile değil muhalefete düştükten sonra çalıştım. Ya bir insan evladı şunu sormaz mı kardeşim? Sen seni kovduran insanın kıçının dibinde ne arıyorsun ya? Ne arıyorsun kardeşim? Soru bu değil mi? Bak hayatta kovulduğum, ayrıldığım iş yerleri oldu. Bir tanesini bu yayını izleyen çok arkadaşım var. Yani televizyoncu arkadaşlarım da var, gazete bürolarından da. Biri desin ki atıldığı, kovulduğu, istifa ettiği büroya geri döndü. Geri döndü ve orada bırak konuşmayı, çay içti. Söyleyemez ki. Ya sizin hiç utanmanız, arlanmanız yok mu? Sizi kovdurduğunu bildiğiniz bir insanın gidip dibinde çalışıyorsunuz. Yalan yazıyorsunuz. Onun için televizyon çalıştırıyorsunuz, Kanal B gibi. Sorsana soruyu. Sor. Senin evinde bir organize suç örgütü lideri diyor ki Memduh abi, kardeşlerim, siz Özer abi, ben oturuyorduk. Özer abi dedi ki sen dedi benim ki oğlumdan daha küçüksün ama dedi vatan derdim var. Ya kardeşim, sen evinde böyle bir toplantı organize etmişsin. Daha neyi kime anlatıyorsun ya? Ünsal kardeşim, ya ben kardeşin değilim senin. Tamam. İnsanın bir biyolojik kardeşliği var. Çok şükür benim de var. Allah uzun ömür versin hepsine. Benim seçtiğim kardeşlerim var. Facebook cümleleri. Seçtiğim kardeşim falan. Hani iyi kimsin hayattaki? Var öyle insanlar benim arkadaşlarım. Çok hani böyle kardeşim gerçekten. Ama sen benim kardeşim falan değilsin. Bir doğru yere oturtalım önce şu işleri ya. Ya ben hayatta hiçbir şekilde birinin yalakası olmuş bir adamın yüzüne bakmıyorum kardeşim. Burada böyle bir şey görmediniz. Bundan sonra da görmeyeceksiniz. Bak, sizi şerefimle temin ediyorum. Ama yapmayın artık, yollamayın ne olur ya. Ya Yılmaz Özdil yazıları bitti diye ben seviniyordum. Bu başladı şimdi de. Bırakın kardeşim, kim ne yapıyorsa yapsın ya. Adamın evinde böyle bir organize suç örgütü lideri oturup toplantı yapmışlar. Memdu abi, hani Özer Bey senin evde, insan biraz utanır ya. Utanır, sadece bunun için utanır. Ve o izleyici, bu yayının izleyicisi, Fuat Bey burada mısınız bilmiyorum ama yani adınızın o kadarını söyleyeyim. Bir bölüm yollamış. Diyor ki yayının başını ne olur izle abi diyor. Yayının başında çünkü övgüsü var. Sedat Peker'den bir halk kahramanı gibi bahsediyor. Geçmişte diyor vardır diyor halkın böyle sevdiği diyor. Hani böyle insanların diyor onu suçlu gibi gösterdiği Merdo'dan falan bahsediyor. Ya siz kafayı hepten çizmişsiniz. Gerçekten çizmişsiniz. Yediğiniz herzelere kılıf arıyorsunuz şu anda. Ben hiçbir şekilde bu ülkenin insanların bir bölümünün kanlarıyla duş alacağını söyleyen bir insanla ilgili bu cümleleri kurmam, kuramam. Bu yayında da kurulmasına müsaade etmem. Ben diyor kardeşim, ben diyor onunla ilgili konuş. Ya geç geç. Hacı amca, Allah çarşına pazar versin. Valla yani ne yapıyorsan. Bundan sonra video yapmayacağım mı dedim. Yani vallahi izleyenler için çok üzüldüm. Ben izleyenlerden biri olsam oturur ağlardım. Neden yapmıyorsun diye üstümü başımı yırtan. Buna kıyamam da. Bu çok sevdiğim bir tişört çünkü. Buna kıyamam ama başka bir şeyi parçalarım hakikaten. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama bu saatten sonra çok zor be. Yani her şeyi de getirip Allah'a bağlamak doğru değil. Var çünkü şunun içinde iki kulağın arasında hani buradan giren dağılıp yankı yapmasın diye durmuyor ki o beyin, kullan diye şurada duruyor işte. Önü var, arkası var, loblara ayrılmış falan. Tek parça değil. Limon sık ye diye değil yani o. Ne gözünü seveyim ne olur, çok rica ediyorum hepinizden. Lütfen, hakikaten çok samimi bir istektir. Lütfen yerine getirelim. Şimdi şu gazetelerde ne var? Valla şimdi yaşananı olduğu gibi göstermeye çalışan bölümler var. Hiç görmeyenler var. İktidar gazeteleri hiç görmemiş. Oysa ah gitti ya. Özışık kardeşlerle ilgili söylenen bölüm. Ya ilk yayında neden konuşmadın diye de yayın arasında mesaj gelmiş. Gazeteleri konuşacağız kardeşim. Gazeteciliği orada konuşacağız biz. Dur da. Dur. Diyor ki yaptığı yayınla ilgili beni aradı. Ben onu aradım. O benimle konuştu. Ya sizin hiç utanmanız yok mu ya? Sen bir şey yapmadan önce bir bakanı mı arıyorsun? Ben böyle bir şey yapacağım, uygun mudur efendim diye. Ve hala bu adamlar gazetecilik satıyorlar bu ülkede. Hadi Özışık. Ben diyor severdim diyor. Geçmişte severdim. Yani çok da severdim. Babam geldi bana diyor. Buna bir iş ver. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Ne yapıyorsunuz? Siyasetçinin işi midir gazeteciye bir yer ayarlamak? Gerçekten. Bak, kendileri yaşıyor. Burada şahitli yaşıyorlar. Ve bundan da geri adım atmayacaklarını biliyorum. İkisi de bu sözün arkasında duracaktır. Çünkü benim doğru söylediğimi biliyorlar. Ben NTV'den atıldım. 2009'un ya çok zor hatırlaması şimdi. Mayıs ayı ama bu aralar işte yani. 12 yıl geçmiş üzerinden. Atıldım. Aynı gün akşam iki değil üç kişi. Hakikaten üç kişi. Haklarını inkar edemem. Üç kişi. Üç Adalet ve Kalkınma Partili. Hüseyin Çelik, Beşir Atalay ve Cemil Çiçek. Üçü beni akşam üst üste aradı. Eşim şahit buna. Yani telefonları o da duydu. Konuşurken de dinledi. Üçü de şunu söyledi. Allah var yani söyledi. Çünkü yüz yüze baktığınız insanlar bunlar. Dediler ki ya konuşmamızı ister misin? Çünkü atıldığımı biliyorlar. Neden atıldığıma bir mana veremiyor kimse. Ya ben işin iyi yapan bir adamım kardeşim. Bu konuda hiç tevazu gösterecek falan değilim. İyi yapan bir insanım. Herkese eşim. Ya işimi yapıyorum. Muhalif gazetecilik falan değil. Ben işimi yapıyorum. Sözümü bugün ne söylüyorsam sakınmadan aynı şeyi yapıyorum. Üçüne de aynı şeyi söyledim. Üçü de aynı şeyi teklif etti. Bak, üçü de yaşıyor. Allah uzun ömür versin hepsine. Sevdiklerine bağışlasın. Üçü de hayatta. Gidin sorun. Üçüne de aynı şeyi söyledim. Ya buna gerek yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bizim iş ilişkimiz bitti. Ve bir siyasetçinin böyle bir işi olamaz. Olmamalı. Dostluk başka. Karşılaşmak, oturup çay kahve içmek bilmem ne. Bütün bunlar hepsine eyvallah. Ama bu olmaz. Ben sana işe ayarlayayım. Patronunla konuşayım. Çünkü patronunla konuşayımın öbür tarafı var bir de. Patronunla konuşup tekmeyi bastırayım sana. Bu da yapılıyor. Anlattım mı size daha önce? Abdullah Gül yaptı bunu. Ha, yaşıyor kendisi de işte. Kanal A'nın, A Haber'in Ankara temsilcisi muhteşem gazeteci Murat Akgün sorun. Arkamda durdu üstelik. Abdullah Gül anlattım ya bu olayı size. Kendisiyle ilgili Cumhurbaşkanlığına geldiğinde yaptığım ilk haber bir son dakika haberi. Çünkü o zamana kadar Milli Görüş kendi içinden bir Cumhurbaşkanı çıkartamamış. Çok önemli. İlk teması nasıl olacak? Bizde bir rutin var kardeşim. Bizde fikstir bu değişmez. Bir mantığı da var aslına bakarsanız. İlk seyahat Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk seyahat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılır. Bu doğrudur. Çünkü Kıbrıs'ın tanınabilmesi, arkasından gidilebilmesi, insanlara gösterilebilmesi için uygundur. İkinci seyahatte hiç değişmez Azerbaycan'a yapılır. Üçüncü seyahat her zaman Amerika planlanır. Hep böyledir bu. Yapılacak, yapılmayacak gerekliliği vardır. Ya haksızlık edemem. Bir izleyici bakın Rumuz da yazmışsınız. DND o gün kabul etseniz bugün karşılığını mutlaka isterlerdi. Bunu söyleyemem. Ama ben bunu düşünürüm. Yani kimin yapacağı değil burada önemli olan. İzleyenler, dinleyenler için ikinci baskı olacak ama önemli. Bir daha anlatıyorum o yüzden. Ve ben Abdullah Gül'den hem de çok yakınından aldığım bilgiyle ilk seyahatini bu ikiliyi tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağını öğrendim ve NTV'de bu haberle ilgili son dakika yaptım. Bu çok önemli bir haber. Şimdi diyebilirsiniz ki Amerika'ya ne var yani? Değil. Milli Görüş için bir ilk bu. O seyahat oraya ne zaman yapılacak? Ocak ayının başıydı. Tarihi hatırlamıyorum şu anda. Yani çok başı hem de böyle 4'ü, 6'sı, 8'i gibi bir şey. Bakabilirsiniz ya Google amcaya sorun işte. Yani aklıma şu anda geldiği için ben bakıp hazırlayabilirdim de sana size bunu. Bakın seyahatin tarihini de verdim. Telefon geldi Cumhurbaşkanlığından. O zaman köşkte yani burada Çankaya Caddesi'nin üzerindeki köşkte. Yani bizim güzel bakan şeyde köşkte Atatürk'ten kalma köşkte. Temsilci arandı doğrudan ve Abdullah Gül'ün kendi talebiyle bu haberin yalan olduğu ve düzeltilmesi istendi. Murat Akgün beni çağırdı. Yaşıyor işte hayatta ya kendisi. Üstelik iktidarın çanağının dibinde şu anda. Sorun yalansa yalan desin. Birebir yaşandı bu. Beni çağırdı odasına. NTV'nin Atatürk Bulvarı'ndaki bürosunda. Giriş katında temsilci odasında. Dedi ki haberinden emin misin? Elbette eminim dedim. Biliyorum zaten emin olduğunu. Yoksa yapmayacağının da farkındayım. Biliyorum. Ama dedi bak arkasında durmak gerekecek. Çünkü bana diyorlar ki, deniyor ki bana, bu haberi düzeltin, bu herifi de atın. Ben eminim yapacağımızdan dedim. Herkes hayatta. Bak herkes hayatta şu anda. Olayın bütün tarafları yaşıyor. Bunun üzerine biz haberi geri çekmedik ve Murat Akgün, Cumhurbaşkanlığı'nın Ahmet Sever'di o zaman danışmanı. Ahmet abi de hayatta. Benim gazeteci olarak tanıdığım yani köşkten çok önce tanıdığım bir insan. Ahmet abi de hayatta sorun. Ahmet Sever'e dedi ki yazılı olarak yalanlama yayınlayın. Ben de atacağım bu adamı. Evet ben de oradaydım. Oyalanlama gelmedi. Daha önemlisini söyleyeyim. Söylediğim gün ve saatte beraber o uçağa binip gittik biz Amerika'ya. Hadi yalan desinler şu anda. Ya kardeşim senin sorumluluğun var. Gazeteci olarak sorumluluğun var. Bu iş böyle böbürlenmek, büyüklenmek falan filan. Geç bunları ya. Ya yaptığın iş soğuk füzyon değil. Sıradan bir iş. Çöpçü neyse, öğretmen neyse, doktor neyse, gazeteci de o. Kutsal meslek. Yok ulan öyle bir kutsal meslek. Karşılığında maaş aldığın, Sodexo verilen bir kutsal meslek olur mu ya? Meslek sıradan bir iş. Ama bir farklılığı var. Kamu adına soru soruyorsun. Kamu adına iş yapıyorsun. E o zaman bunun evrensel ilkelerine de bağlı kalacaksın. Bu kadar net. Hiç bu böbürlenilecek, büyütülecek falan bir şey değil. Ama şimdi iş öyle bir hale geldi ki, yapış yapış bir hale geldi ki, şu anda gazetecilik yaptığın zaman sana insanlar diyor ki, helal olsun, yürü be koçum, aslanım benim. Ya yaptığın iş iş, çok normal. Yani bir çöpçü nasıl çıkıp her gün görev alanını süpürmek zorundaysa, ben de bana kalırsa, benim düşüncem bu, her sabah bu yeni yapmak zorundayım. Bu kadar basit. Hiç büyütülecek, şişirilecek bir yönü yok. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bakarken de böyle bakın insanlar. Peşinden gittiğiniz adama ne olur böyle bakın. Soru sor kardeşim, soru sor. Soru sor. Sen niye böyle yapıyorsun de. Adama soru sormayacaksın. Diyor ki beni attırdı, ben nasıl danışman olurum? Televizyonunu çalıştırdın. Evinde suç örgütü lideri diyor ki senin evde kocası, Tansu Çiller'in kocası Özer abi, sen ben oturduk Memdu abi hatırlarsın. Orada bana dedi ki ya ağzını aç da bir cümle söyle. Bir cümle söyle. Ama bakıyorsun o Fuat Bey şeyi yollamış YouTube'dan ya hakikaten insan delirir, gerçekten delirir. Ama kusura bakmayın, sizin de çok çok çok acayip büyük hatanız var. Bana ekran görüntüsü almış, yollamış. 250 bin civarında YouTube abonesi var. Allah akıl fikir versin, başka hiçbir şey söyleyemem ben size. Gerçekten. Ama izlediğiniz kişinin, ya ben söylemiyorum ya, Sedat Peker kendi söylüyor. Neyse geçelim. Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere, Peker konuştu, devlet dondu manşetiyle çıkmış bugün. Organize suç örgütü lideri Peker'in iddiaları, ifşaatları ve itirafları sonrasında herkesin gündeminde aynı soru var. Yargı neden harekete geçmiyor? Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk'e göre Cumhurbaşkanı açıklama yapmadığı için devlet dondu. Çok doğru yorum bu. Hani hep söylüyoruz ya, hatalı çıkış yapmamak için, fodepar olmasın diye herkes bekliyor. E tamam, dün Süleyman Soylu dedi ki biz konuştuk. Ben Cumhurbaşkanı'na anlattım bunu dedi. Artık herhalde konuşur değil mi? Grup toplantıları ne kadar önemli hale geldi değil mi şimdi? Bence bakmak lazım. Grup toplantılarından çıkacak meşazları, meşaz iletilerini çok dikkatli takip etmek gerekiyor bana kalırsa. Hani böyle kim çekingen çekingen alttan dalacak, kim bir yerinden girecek, bakacağız, göreceğiz. Bugün mesela resmi gazetede sabah, biliyorsunuz yani o takıntıyı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısını görevden almışlar bugün. Sebep? İşte Cumhurbaşkanlığı'nın bilmem ne kararına dayanarak. Ya sebep? Kardeşim Merkez Bankası, bak modern ülkelerde Merkez Bankası'nın başkan yardımcısını görevden almak çok ciddi etki yaratır. Bizde sallayan yok artık. Sallayan yok. AFK kaldılar. Vallahi oğlumdan biliyorum bunun ne demek olduğunu. AFK ne demek biliyor musunuz? Away from computer. Yani bilgisayardan uzak, kapandılar, dışarıdalar, uzaktalar anlamında. Hakikaten öyle. Görevden almışlar. Anlamadım yani, niye yapıyorsun kardeşim böyle bir şey? Bizde sallanmıyor, sallanmıyor. Kimse umursamıyor çünkü. 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılara sakladı. Sedat Peker'in yayınladığı videolarda hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 gün içinde ikinci kez televizyon programına çıkarak kendini savundu. Yayın arasında bunu da düzelttiler. Sen 10 gün önce dedin, 5 gün oldu daha televizyona çıkalı diye. Doğrudur valla. Her gün birbirine benzediği için artık gün, ay, hafta hepsi birbirine girdi. Siz de öyle değil mi? Ben de öyle. Ben hep kendimi aynı sabahları aynı şeyi yaparken görüyorum. Soylu bir önceki yayında çok dikkat çeken Peker'in 10 bin dolar maaşa bağladığı siyasetçi iddiasını tekrarladı ama isim vermedi. Soylu savcılığa yaptığı suç duyurusunu hatırladı. Away from keyboard. Aa, ben yanlış biliyorum o zaman. Ben computer diye biliyorum. Siyasetçi, ben de uyduruyor olabilirim, aklımda öyle kalmıştır. Siyasetçinin ismini savcıya söyleyeceğini duyurdu. Kendisine ilişkin istifa çağrılarına olumlu bakmadığını anlattı. Hiç olumlu bakmıyorum. Çok Türkçenin çok esnek sözleridir bunlar. Çok güçlü bir dilimiz var bizim. Gerçekten çok güçlü bir dilimiz var. Birden çok kelime bir şeyi anlatmak için kullanılabiliyor. Mesela bu da onlardan biri. Olumlu bakmıyorum. Vardır ya talihsiz ifade mesela. Hastasıyım, talihsiz ifade. Ne demek talihsiz ifade? Milli piyango alsa ona çıkmaz. Öyle yani, öyle bir ifade. İstifa etmeyeceğim dedi ama Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki görevini tasvip etmediğini söyledi. Yerinde olsam 48 saate ayrılırdım dedi. Dünden elimizde kalan 3 şeyden biri biliyorsunuz. 1. Mehmet Ağar Yalıkavak Marina'dan ayrılsın. 2. Muayyer Dost'a gider Kia Jeep'im var. 3. Hastasıyım printer sesinin. Yayın 2,5 saat aşağı yukarı böyle özetlenebilir. Var mı aklınızda kalan başka bir şey? Bir saniye var bir de. Bir saniye. Muhalefet istifa istiyor. Temel Karamollaoğlu'yla Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafını koymuşlar. Dün de zaten biliyorsunuz önce programın ilk 45 dakikası Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı gammazlama bölümü olarak geçti. İçeride neler konuşuldu bir bilseniz. Üf. Neler biliyorum da anlatmıyorum. Anlat. Şimdi orada söylenen şeylerin bir kısmı deniyor ya ben çok namuslu adamım. Ben namuslu adamım kardeşim. O kadar. İçeride partinin içini anlatıyorsun. Her gününü anlat o zaman. Neden ayrılanlar arkasından konuşuyorsun? O zaman sen Ali Babacan'a da Ahmet Davutoğlu'na da fırsat veriyorsun. Onlar da konuşabilir. Kıbrıs'ı da karıştırdı. Peker'in Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken beni aradı. Ben de kardeşimi gönderdim. İtirafı adayı ayağa kaldırdı. İtiraf gazete manşetlerinde yer aldı. Hükümetten soruşturma talep edildi. Ersin Tatar o talebi yerine getirdi ancak cinayet davasını yakından takip edenlere göre düğümün çözümü için Ankara'nın devreye girmesi ve çözüme katkı sağlaması şart. Burada teşekkür etmem lazım hepinize. Dünkü yayın... Evet, hazırlığı uzun süren bir yayındı. Çok can yakıcı bir yayındı. Benim için de öyle. Bu cuma dertleşme, sohbet yayını yapacağız. Orada da konuşuruz yeri gelirse. Bazı yayınların hazırlığı gerçekten sadece uzun sürmüyor. Çok can yakıyor. Çok fazla can yakıyor. Hazırlanırken kendinizden çok şey götürmeniz gerekiyor. Eğer dürüstçe yapacaksanız o işi. Dünkü yayına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sadece izlenmesi, Periskop ve YouTube'daki izlenmeleri dünkü yayınların 100 bini geçmiş durumda. Bu bizim için büyük bir rakam. Sonuçta ben Memduh Dede değilim ki beni izleyen yok. Yani bu kadarcık bir şey. Çok sağlam. Bir de ikinci teşekkür dün burada da etmiştim. Sosyal medyada da ettim ama sevgili Yılmaz Aslan Türk'e, Otis abiye. Öyle bir vinyet çizdi ki yayını çok yükseltti ya. Çok yükseltti, sağ olsun. Gerçekten sağ olsun. Çok çok acayip bir şeydi. Hepinize de çok teşekkür ediyorum onun için, gösterdiğiniz ilgi için. Ama derdim dün de söylediğim gibi bu iş sadece son 20 yılla sınırlamayın. Böyle düşünmeyin. Bu çok eski bir gelenek. Bu sahtekarlığın önünün açılması herkes için nasıl organize edilmiş bilin, derdim bu. Bilin, görün yaşananları. Sadece böyle komplo teorileri üzerinden, dost sohbetlerinde oğlum neler olmuş falan diye dinlemeyin, derdim o. Bilin, Cumhurbaşkanı düzeyinde nasıl kollanmış, Başbakan düzeyinde nasıl kollanmış, darbeci generaller, amiraller bu bokun neresinde, bilin bunları. Bunların hiçbiri vatan, millet falan değil, söyleyenlerin hepsi yalan söylüyor. Vatan deyip, millet deyip, kitap deyip, gölgesine sığınıp istediği erzeği yiyebileceğini düşünüyor. Yiyorlardı, doğruya doğru. Devam edelim. Ha, 128 milyar dolar afişi beraat etti haberi var. CHP'nin parti ve belediye binalarını astığı 128 milyar dolar nerede afişleriyle ilgili ilk yargı kararı çıktı. CHP Edirne İl Başkanlığı'nın yaptığı başvuruyu kabul eden mahkeme 13 Nisan'da el konulan afişin iadesine karar verdi. CHP ülke genelinde düzenlediği kampanyalarda afişlerle hükümete 128 milyar nerede diye sormuş. Afişler korona önlemleri ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret gerekçesiyle kaldırılmıştı. Sallanıyor üstü korona. Full virüs yayılıyor oradan ya parti binasından. Bir de yükseğe asıyor. Tam CHP zihniyeti. Halka resmen basıyor. Çok acayip. Devam edelim. Gazete şey böyle. Gazete Pencere böyle. Diğer gazetelere bakalım. Mesela Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'le başlayalım yine. Ana akım medyaya da. Tuğla'yı çekmek için ne bekliyorsunuz? Bugünkü manşet. İktidar ve yargı suskun. 3 büyük ilin baro başkanları Cumhuriyet aracılığıyla seslendi. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, savcılar görevini yapmıyor, yaşananlar talimatla hareket eden yargının fotoğrafı. Ankara Baro Başkanı Sakan, yüce kavramların arkasına gizlenerek gerçeklerin karartıldığını belirtti ve bir savcı çıkıp o kirli duvarı yıkmalı çağrısı yaptı. İzmir Barosu Başkanı Yücel de biliyorsunuz suç duyurusunda bulundular aynı zamanda. Biliyorlar ki çektikleri tuğla başlarına yıkılacak. Biz dün sabah konuşmuştuk bunu. 10 bin dolar alan milletvekili kim, ben kaçırdım galiba. Kaçırmadınız, söylenmedi çünkü. Yani İsmail Saymaz'ın oradaki sorusu çok önemliydi. Keşke sadece o soru üzerinden sıkıştırarak, 800 kere daha sıkıştırarak, pişman ederek cevabını alsaydın. Beni işte, ben savcıya isim veririm. Savcı seni ne zaman görecek? Nasıl yapacak onu? Meclisten karar çıkacak. Senin savcıya ifade vermene izin verilecek, öyle mi? Çok güzel. Nasrettin Hoca'nın fıkrası var böyle ya. Vallahi bahar gelecek. Çiçekler açacak, çalı çırpı canlanacak, koyunlar kuzulayacak, o kuzular ve koyunlar çalıların arasından geçerken yün tüyleri oraya takılacak. Oradaki tüyleri toplayacaklar, yün yapıp eğirecekler, onlardan çorap ötülüp örülüp pazarlarda satılacak, çok zengin olacağız. Vallahi. 128 milyar özgür, Merkez Bankası'nın kayıp rezervini sorgulayan afişlere mahkemeden izin çıktı. Aynı haber burada da var. Şimdi bundan sonra nasıl olacak mesela? 128 milyar dolar nerede? Vallahi öyle bir kaldı ki üstüne. Ya iletişim kampanyası yapmayı beceremediği için Adalet ve Kalkınma Partisi. Hiç ki artık gerek yok buna. Vallahi gerek yok. Herkes biliyor zaten. Sefa Uyar'ın bir haberi var. Küçücük bir haber ama önemli bir haber. Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasında yapılan öldürün paylaşımı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zahmet verdik gerçekten. İyi Parti Rizelilerin kışkırtmaya gelmediğini belirtti. Şimdi Rusya'dan bir Ukrayna tavsiyesi. Bu aynı zamanda Gazete Pencere'de de görülmüş. Sergey Lavrov üzerinden geliyor, Rusya Dışişleri Bakanı. Türk meslektaşlarımıza Kiev'in militaristik duygularını teşvik etmeyi durdurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir. Demokrasiyle uzak yakın alakası olmayan bir ülkeden, demokrasiyle uzak yakın alakası olmayan başka bir ülkeye demokrasi tavsiyesi. Nasıl? Şahane değil mi? Belarus üzerinde dün öyle bir şey yaşandı ki dünyada hiçbir gazetecinin can güvenliğinin olmadığı bu kadar net görülebilir. Bir muhalif gazeteciyi alabilmek için Yunanistan'dan havalanmış bir uçağı sahte bomba ihbarıyla Belarus'a indirip içinden gazeteciyi aldılar. Aldılar ve Litvanya'ya devam etti uçak. Nasıl? Şahane değil mi? Devletler artık böyle çalışıyor dünyada. Ve Sergey Lavrov diyor ki o coğrafyanın yetiştirdiği en kurt siyasetçilerden biridir kendisi. Bana kalırsa hani Şevardnadze'den sonra önemli bir isimdir hakikaten. Ve adamlar resmen tehdit ederek çatır, bak Türkiye'yi tehdit ediyor. Öbür taraftan Belarus kafasına göre uçak indiriyor. İçinden istediği adamı alıyor, yolluyor falan, git devam et. Artık iş bu hale geldi. Bizi kurtaracak tek şey demokrasiye bağlılık. Demokrasiyi yüksek sesle talep etmek işte bu yüzden. Sabah gazetesine bakalım. Bunların hepsi yalan dolan ya. Oh mis. CHP'den maket belediyeciliği. Böyle belediyecilik görülmedi. 6 bin liralık iş için 62 bin liralık maket yaptırdılar. Kimmiş o, hemen bakalım. Barış Savaş'ın haberi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israf İBB Meclis Denetim Komisyonu raporuyla açığa çıktı. Rapora göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun büyük şovla musluk açılışı yaptığı 3. Ahmet Çeşmesi'nde musluk açılışı diyor bak. Bunu sen yaz. Atalarımıza, ecdadımıza sen küfür ediyorsun diyerek trollerini toplar gelir bütün çakalları. Musluk açılışı. Tarihi çeşmeden su akıtılması için 6 bin lira ödendi. Çeşmenin misafirlere hediye edilmek üzere yapılan maketine ise 61.900 lira harcandı. Sorum geldi, yapabilir miyim? Yani şuraya bir yer yapacağım, söz kumla da kapatacağım. Bu çeşmenin doğru olmadığı, o çeşmenin zaten aktığı yolunda paylaşım yapan partinizde gerçek ismiyle değil de muhtemelen hani akşamları başka alanlarda da kullanmak üzere başka isimlerle bilinen bir milletvekiliniz demişti ki ha o çeşme çalışıyor zaten oğlum. Soru gelmişken niye söyleyeyim dedim ya. O zaman su akıyordu diyordu. Siz de öyle haber yapıyordunuz. Akmıyor muymuş su? Yalan yazdık diyorsun. Üzülme ya, çok sıradan bir şey sizin için. Sizin mahallede yalan çok... Ama yani... Sabah kalkıp yüzünü yıkamak kadar sıradan bir şey ya. Vay be. Vay arkadaş, yani yalancılık çok acayip bir şey ya. 62 bin lira harcandı mı? Yapılsın kardeşim, bunun araştırması yapılsın, ben karşı değilim. Hakikaten harcanmasın. Ha, rüyayı anlatmayı unuttu. Aytekin Bey söylemiş bakın. Rüyasını anlatmıyor. Rüyası vardı. Ya o kadar artık o kadar seri yalan söylüyorlar ki karıştırıyor ya. Bak sayfa yaparken söylediği yalanları unutuyor. Normalde bu haberi yapamazsın sen. Çünkü buna yalan dedin. Böyle bir şey olmadı zaten o çeşme akıyor dedin. Ama ruhum bozuk. Yani pompalı tüfekle iki kadını katletti. Adana Kozan'da sevgili de eşeti biri otomobilde diğeri tarlada iki kadını öldürdü. Eşinden boşanma aşamasında olduğu iddia edilen üç çocuk annesi Tuğçe Duman otomobilde yengesi Suriye uyruklu Melek Elşemo ise tarlada pompalı tüfekle öldürülmüş bulundu. Cinayetleri Duman'ın sevgilisi Furkan Apaydın'ın işlediği sanılıyor. Kaçan şüphelinin amcasıyla kuzeni gözaltında. Bak Türkiye'de asayiş sorunu dün diyor ki Süleyman Bey. 2,5 milyon yıllık asayiş olayı yaşanıyor. Ben hepsini bilemem ki diyor. Ama mesela bir muhalefet partisi milletvekilinin hangisinin yeğeninin nelere karıştığı konusunda ekrandan laf söylemeyi biliyorsunuz. Özel çalışma alanı mı bu? Olur demek ki. Yani kısmetse böyle demek ki. Peker'in anlattıkları %10'u bile değil bugünkü Sözcü'nün manşeti. Sözcü TV'ye çıkan eski emniyet müdürü Hanifi Avcı. O konuşuyor. Genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan eski emniyet müdürü Hanifi Avcı, Peker'in açıklamaları için olumlu görüyorum dedi ve ekledi. Kafasına %10'luk bir kısmını koymuş. Bunun önemsenmesi ve devletin bunu her boyutuyla değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Her anlattığı olayın ciddiye alınması gerekir. Özellikle kamu gücüyle illegal güçler arasındaki ilişkiler önemli. Bence de. Çok önemli. Ana vatan susuyor, yavru vatan konuşuyor. Sedat Peker'in iddialarına KKTC'den ses geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iddialar araştırılır, gereği neyse hemen yapılır dedi. Çok ikna edici bence. 33 milyar nerede? İktidarın işsizlik fonundan harcadığı para 8 yıldır yerine konmadı. Erdoğan Süzer'in haberi. 2008-13 yılları arasında GAP yatırımı için işsizlik fonundan 11,5 milyar lira kullanıldı. Ancak 8 yıl boyunca bugünkü değeri 33 milyarı bulan bu para işsizlik fonuna geri ödenmedi. Para nerede diye soruyor. Nerede? Bilmem nerede. Muharrem İnce'den sert eleştiri. Devlet yok, ortada devlet. Ne? Bunu bir... Dev... Abi bunu yanlış yazmışsınız. Yana doğru okusan devlet yok, ortada devlet. Parçalı okusan devlet ortada yok, devlet. Devlet devlet ortada yok. Bunu yanlış yazmışsınız. Harbi söylüyorum bak. Ortada devlet yok. Harekete geçen savcı yok. Mecliste komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor. Acaba bir baksanız mıydı haberi yazdıktan sonra? Demek şey yaptıysa. Hani bir an evvel haberi şey verelim telaşıyla. Olur çünkü öyle. Vay arkadaş ya. Sorulara yanıt yok. Çatlak derin. Bugünkü bir günün manşeti. İddiaların merkezindeki Bakan Soylu canlı yayında soruları geçiştirdi. Erdoğan'a bağlılığını deklare etti. Kendi kaderiyle partinin kaderini birleştirdi. Hayır. Söylemeye çalıştı ilk yayında. Bence benim görüşüm. İlk yayında söylemeye çalıştığı şuydu. Reis en çok beni sevmek zorunda. En çok saksı değilim ben. En çok beni seveceksin. Çünkü benden başka seni gerçekten seven yok. Bak biz yakalıyoruz, hukuk serbest bırakıyor. Kim o? Abdülhamit Gül. Bu ne demek? Yargı cephesi karşına geçebilir. Aman dikkat. Yalnız mısınız? Çok yalnızım. Sadece ben değil, Yunuslar da çok yalnız. Gerçekten. Zaten daha bundan 4 gün önce Antarktika'da çok büyük bir buz kütlesi koptu biliyorsunuz. Onun üzerinde kalan penguenler de çok yalnız. Herkes, hepsi çok yalnız. Zaten hayat kalabalıklar içinde yalnızlıkla geçmiyor mu? Yalnız değilim, hiç yalnız hissetmiyorum dedi. Yani diyor ki, partide diyor beni destekleyen var diyor. Hiç yok. Bak bir daha söylüyorum. Böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Süleyman Soylu'nun bunu gösterme gerekçesi zaten o. Yalnız kaldığını hissetmesi. Yoksa Süleyman Soylu bir yanlış beyan sonrası insanların sokağa dökülmesiyle biten o saçma sapan sokağa çıkma yasağı istifasının 5 katını yapardı şu ana kadar. O öyle bir şey değil. O geri dönüşü yok onun farkında. Hiç öyle bir destek falan yok. Geçeceksiniz. Ülke uyuşturucu batağına saplandı yine Bir Gün gazetesinin birinci sayfasından bir haber. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iktidara yakın isimleri uyuşturucu ticaretiyle suçlayan açıklamaları gözleri Türkiye'nin dünya uyuşturucu trafiğindeki konumuna çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu Süleyman Soylu'nun söylediklerini doğrulamıyor. Rapora göre uyuşturucu ham maddesinin trafiğinde Türkiye güzergah olarak kullanılıyor deyip şöyle bir istatistik paylaşmışlar. 234.600 kişi uyuşturucu danışma hattına başvurmuş. 2019'da 16.200 eroin olayı gerçekleşmiş. Eroin olayı ne ya? 4,5 ton da Nisan'da ele geçirilen eroin üretmeye yetecek ham maddeymiş. Çay üreticilerinden hükümete protesto. Artvin Kemalpaşa'daki Çaykur Fabrikası önünde toplanan üreticiler iktidarın kota ve kontenjan politikasını protesto etti. Rize'dekiler destek verdi mi? Evet. Her soruda yanıtlanacak diye bir şey yok. Çok rica edeceğim. Bir saniye. Bütün sorularınızı yanıt vereceğim ya. Bir dakika. Bütün sorularınızı Kia var, dosta gider. Jeep. Harbi söylüyorum. Bak değişeni yok. Yürüyen aksam sağlam. Bir arkaya spoiler attırmıştım. İyi durumda o da. Bunlarda bu modelde araç kamerası yoktu. Arkaya kamera taktırdım mesela. Ekstrası var. Deri döşeme. Bazı derilerin bazı yerinde çatlak var ama iyi durumda yani. Printer var. Çay var, içem mi? Evrenselin manşeti adalet faili meçhul olmasın. Bakalım ne yazmışlar içine. Faili meçhuller tekrar gündeme gelirken babası avukat Yusuf Ekinci'nin öldürüldüğü JITEM Ankara dosyasıyla ilgili konuşan avukat Sertaç Ekinci cezasızlık politikasına dikkat çekti. Evet, işte konuşmamız gereken bu. Yani burada anlatılan olaylar nasıl çözülüyor? Biz diyor çözdük biz diyor. O kadar çok ekip kurdum ki diyor. O kadar çok ekiple bu işin üstüne gittim ki diyor. Birer poliçe alır mıyız? He? Vallahi bak şurada birer poliçe bastırayım mı? Ekmeksiz ya. Yani ayaküstü hemen al götür. Birer poliçe alırız. Bak saat kaç oldu? 11. Tam zamanı. Çok güzel poliçem var. Harbi söylüyorum, memleketten orijinal. Daha organik ya, süper. Harbi. Alır mıyız birer poliçe? Hey Allah'ım ya. Niket Tekin demiş ki ben Rizeli olarak diyorum ki bu millete müstahaktır. Kurunun yanında yaş dayanar maalesef. Yaş dediğiniz, kuru dediğiniz bu ülkenin bütün insanları. Yapmayın Niket Hanım, yapmayın. Öyle bakılabilecek bir durum değil bu. Bakalım. Ya şurada küçücük bir haber var ama önemli bir haber bana kalırsa. Bir alternatif önerisi Fethiye Müzik Köyü. Lütfen dikkatli dinleyin. Fethiye Müzik Köyü proje koordinatörü Aytaç Gökdağ'la Müzik Köyü'nü, çalışmalarını ve planlarını konuştuk. Müzik Köyü'nün popülizme karşı anlayış taşıdığını söyleyen Aktağ sadece karşı durmakla kalmadıklarını, projeyle bir alternatif önerdiklerini söyledi. İnsanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında. Vallahi. Kasko lazım mı? Harbi söylüyorum bak. Çok sağlam fiyatım var. Yani... Hayır, maksat printer çalışsın. Ben sesini seviyorum ondan. Yoksa para kazanmak falan değil. Printer çalışsın. Zıt zıt atıyor ya. Hastasıyım o sesin. O beni benden alıyor ya. Hiçbir şey yoksa A4'te boş kağıt basacağım, çevireceğim. Vallahi kusura bakmayın. Ben sesini seviyorum çünkü. Kullanıcıyım ben. Yani şey değilim, satıcısı değilim, kullanıcısıyım. Printerin. Yeni Şafak tezgahları hiç değişmedi manşetiyle çıkmış ve... Rahmetli Erbakan'ın fotoğrafını kullanmış. İlginç. Türkiye ne zaman çıkarı ve menfaatleri doğrultusunda politika izlese, ne zaman dünyadaki adaletsizliklere karşı dik duruş sergilese, uluslararası güçler ve arkalarından yürü git. Dış mihraplar. Hangi mihraplar? Dış mihraplar. Ama mihrap duruyor yani öyle. Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor. Darbe CHP'nin yeninde var. Oğlum deli misiniz siz? Bu sözü söyledi diye bu ülkenin genelkurmay başkanına soruşturma açıldı. Üstelik söylediği de bu değil de. Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes'le konuşmuştu. Ya siz vay gerçekten bu artık yüzsüzlüğün daniskası ya. Lan bu sözü söyledi diye bu ülkenin genelkurmay başkanına soruşturma açtınız. Darbe imasında bulunuyor diye. Halbuki söylediği bu değildi. Erken seçim kabul edilse darbe olmazdı diyor. Vay arkadaş ya. Siyasal İslam yüzsüzlüğü başka bir şey ama. Görme yani her şey bir yana o başka bir yana. Çok yani her gün kendini yenileyebilen ve yeniledikçe çıtayı daha yükseğe çıkartabilen. Öyle bir şey. Çıta mühim. Akşam Avrupa'ya Türk gözü. Kız bizde gözü olan gözü çıksın der. Öyle demeseydin ona. Türkiye tarihinde ilk kez bir AB ve NATO ülkesine SİHA ihraç edildi. Anlaşmanın imzalarını Başkan Erdoğan, Başkan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda attı. Hayırlı olsun. Bolluk bereket getirsin. Bakalım. Gökyüzünde bomba operasyonu. Birinci sayfadan akşam kullanmış. Helal olsun. Çok önemli haber bu. Gerçekten çok önemli bir haber. Dünyada artık kişisel güvenliğin nasıl kalmadığını gösteriyor. Belarus Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağa bomba ihbarı var diyerek Minsk'e indirdi. Uçaktaki Belaruslu muhalif Roman Protasevich'i yakaladı. ABD ve Avrupa Birliği tepki gösterdi. Ama geçmiş olsun. Aldılar adamı. Genç bir muhalif. Roman Protasevich. Yok. Şimdi insanlar ellerinde şeyle sosyal medyada kampanya başlatıyorlar. Where is Roman? Where is Roman mı? Artık dünyada hiç kimse garantide değil. Hiç kimse gerçekten. Ya kaç gündür bakmıyoruz. Hiç gereken önemi gösteremedik. Şu dünyanın güzel, en güzel gazetesine bakalım. Aha işte Bağkurlu'ya hesaplı emeklilik. Lan zaten Bağkur'dan daha hesaplısı nasıl olur? Adamın aldığı maaş açlık sınırının üçte biri neredeyse. Daha nasıl hesaplısı olacak bunun? Yanaktan öpücük vereceğiz Bağkurlu'ya. Konuştuk. Emekli ikram zaten bir boka yaramıyor diyor Bağkurlular. Aldın, üçüncü dakikasında bitiyor. En azından heveslenmemiş oluruz. Bağkurlu'ya yanaktan öpücüğe başlıyoruz. En güzeli. Milyonlara nefes kredisi. Vergisi olabilir mi? Bir o kaldı çünkü. Yok kulak arkası o geçti, çoktan geçti. Nefese geldik. Takvimin manşeti. Çok önemli bir manşet bu. Ciddi söylüyorum, dalga geçmiyorum bak. Ve bir tek doğru yerden takvim görmüş bu hikayeyi. Nasıl eleştiriyorsak hakkında teslim edeceğiz. İçinde 3 Türk futbolcunun da bulunduğu, işte Zeki'nin, Yusuf'un ve Burak'ın bulunduğu Fransa'da Lille şampiyon oldu. Şimdi burada anlatılan şey, manşet tabii çok saçma. Lille'de ırkçılık. Hani öyle yazılıyor ya Lille. Lille. Lille'de ırkçılık. Yani ille anlamında söylüyor. Lille'de ırkçılık. Türk futbolcular Lille 4. şampiyonluğuna taşıdı fakat ırkçı Fransızlar adlarını bile anmadı. Futbol severler çıldırdı. Doğru bu haber. Ya dünden beri bak bunu dün akşam tabii dün gece şu şey yayın başlamadan önce meşhur yayın başlamadan önce Fransa'da yaşayan bir izleyici yolladı bunu bana fotoğrafı. Sponsorlarından bir tanesi, büyük sponsorlarından bir tanesi bir poster bastırıyor. Kocaman eşek kadar. Abi takımın gol kralı olmuş adam. Burak yok. Burak yok içinde. Yusuf yok. Ya Zeki'yi almamış. Diğerleri var. Bu ırkçılık değil mi? Irkçılık. Dibine kadar ırkçılık hem de. Vallahi helal olsun takvime. Tam da kullanılacak yer burası. Yani biz faşizmin, ırkçılığın her türüne karşı çıkmıyor muyuz kardeşim? Bu da ırkçılık. Dibine kadar ırkçılık hem de. Evet, o takımı şampiyonluğa taşıyan bu 3 çocuk. Onlar yaptı. Ayıptır be. Yani hakikaten saçma. O kadar acayip ki ya, kocaman eşek kadar bir poster ya. Çocukların fotoğrafı yok üstünde. Koymamışlar üçünü. Ne yana gitti? Ne? Yana. Ne diyorsun oğlum? Ne yana gitti? Yana ayrı bak dikkat et. Ukraynalı dağcı Yana Krivosheva, Krivosheva. Lan yanlış yazmışsınız mı? Saçma sapan konuşmayın böyle söyledim olur. 42 lazım olursa hani yaşı. Tırmanış için Antalya'ya geldi. 1 Mayıs'ta Geyikbayırı bölgesinden bu fotoğrafı gönderdi. Askıda bir fotoğraf yolluyor. Sonra İrtibat kesildi. Ülkesine dönmeyen genç kadın için kayıp alarmı verildi. 12 gündür bir sonuç elde edilemedi. Kayıp bir insan var. Ne yana gitti? Niye? İsmi yana. İftiralar saçma. Ne diyorsun? Süleyman Soylu haberi var. Vallahi. Ha haber şu kadar. Ciddi söylüyorum bu kadar. Yani işaret parmağının ikinci boğumunu tamamlamıyor. Ama var. İçişleri Bakanı Soylu, mafya lideri Peker'in iddialarını yalanladı. Bu suçlu ismin iftiraları saçma, cezasını çekecek. İftiralar saçma. Saçma diyor, alttaki haber ne biliyor musun? Takvim kafası, bu başka bir kafa. Bu başka bir kafa. Nasıl ulaştığını bul. Yemin ediyorum bak sana, nasıl ulaştığını bul. Viagra'dan sonra dünyada en çok para kazanan icat olur bu. Yani 100 milyarlara para demezsin. Yeni isim bulmak zorundasın. Alttaki haber, üstteki haber, iftiralar saçma, alttaki tavuğu öpmeyin. Niye, öyle bir şey mi planlıyordun? ABD Hastalık Kontrol Merkezi açıkladı. Tavukları kucaklamayın, öpmeyin, salmonella olursunuz. Ağzınızın üstüne çakarım demiş yani özetle. Öpmeyin lan. Çok saçma. Hangisi? Süleyman Soylu'nun şeyi? Tavuğu öpmeyin var. Yok, o saçma değil. Tavuğu niye öpüyorsun? Biz yumurtasını kullanıyoruz genelde ama kullanmayanlar var. O da mümkün de. Hocayı kaç gündür çok ihmal ettik, hocamıza bakalım. Ha, şu haber var, unuttum. Kaşa tuttunuz Demet. Nasıl? Kaşa tuttunuz. Neyi ya? Kaça? Kaşa kaşa. Bak, ünlü isimler korona salgınından korktu. Bence haberin bu bölümü zaten yeterince sarsıcı. Ünlü müsünüz? İşte kendi çapımda. Korktunuz değil mi salgından? Çok. Anladım çünkü ya, ünlüsünüz. Tatilde lüks otellere değil kiralık villalara koştu. Koş! Demet Özdemir de akıma uydu. Oğuzhan Koç'la Kaş'ta günlüğü 5000 liraya villa tuttu. Kaşa tuttunuz. E biliyorsun kaşa tuttuğunu. Çok güzel kafa. Yemin ediyorum bak, bunu bulsan, bunu ulaş, çok para kazanırsın ya. Hocam ben evleneli 5,5 ay oldu. Allah mesut etsin. Hala çocuğumuz olmadı. E yani 5,5 ay olduysa ve hani eğer kurallara uyduysak, you know, quotation, 5,5 ay erken çocuk olma. Ha, hamile kalmadım anlamında. Demek ki hızlı yazdıysa mektubu yazan. Görümcem sürekli çocuk ne zaman diyor. En son kısır mısın dedi. Benim çocuğum olmuyor. Benim çocuğum olmuyor. Evet. Soruyu birinci sayfadan da, yani gazetenin normal birinci sayfasından da bana bir çare diye bitirmiş. İçeri onu koymamış da. Ama böyle bitiyor. Bana bir çare. Görümceden kurtul. Ciddi söylüyorum, bu dırdır çekilmez. Harbiden çekilmez. Yani bu şimdi öyle bir sorun ki, sabah bunu gördüğümde aklıma geldi. Dur ya, kitap da burada bir yerdedir hatta. Benim yakın kitap. Aha vallahi burada. Dur. Ah. Doğan Hoca'nın, Doğan Aksa'nın Türkçenin Gücü kitabı. Şimdi bu benim önemli kitaplarımdan biri, başucu kitaplarımdan biri. Çünkü Doğan Aksa'nın aynı zamanda Türkçenin nasıl konuşulacağını da, bizde buna ilişkin çok kitap yok. Hele hani benim de işte eğitim aldığım, radyo çocuk saatine girdiğim dönemde çok kitap yoktu. Doğan Hoca'nın bu kitabı o yüzden son derece önemli. Türkçenin Gücü. Türkçenin özelliklerini anlatıyor. Ses özelliklerini, kelime özelliklerini, dilin gelişimini. Şimdi görümce bizde önemli hocam. Neden önemli? Bu kitapta bundan böyle 3-4 ay önce, hangi üniversiteydi unuttum, bir üniversitenin online söyleşisine katıldım. Orada da anlattım çocuklara bunu. Şimdi Türkçe gerçekten çok önemli bir dil, çok geniş bir dil, çok iyi bir dil. Çok yaygın, kullanımı da çok yaygın ama içeriği çok kuvvetli. Kelime gücü çok fazla. Vurguyla kelimeleri değiştirmek mümkün. Bunun da ötesinde Türkçesi acayip bir yaşam alanı tanınıyor. Çünkü Türkçe kendi gücünü tarihi gelişiminin içinden alıyor. O gelişimin içinde mesela bizde akrabalık bağları çok önemli olduğu için bizde görümce diye bir kavram var. Burada şimdi arasam bulurum ama Doğan Hoca, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Doğan Hoca'nın anlattığı bir hikaye var. Diyor ki, bak diyor, bizde dünyanın genelinde farklı dil, farklı ve büyük dil gruplarında, Almanca'da, İngilizce'de, Fransızca'da tek kelimeyle geçiştirilen şeyler bizde doludur diyor. Ben o zaman bak 4 ay falan oldu, 4-5 ay oldu. Hangi üniversite hatırlayamıyorum ya, çocuklarla konuşurken bu örneği verdiğimi hatırlıyorum da. Bir kelimeden bahsediyor. Diyor ki, Bak diyor mesela, burada anlatılan görümce var ya, görümceye gelme diyor. Baldız diye bir kavram var bizde. Eşinin, erkeğin, eşinin kız kardeşi. Bu diyor Almanca'da mesela Schwägerin, Schwäger değil mi, doğru söylüyorum. Yani aklımda kalanı söylüyorum çünkü. Yani kitaptan açıp bakmaya üşeniyorum şu anda. Yerini bulmam lazım çünkü. Schwägerin, Schwäger, kayınbirader, Schwägerin, evet Schwägerin'di galiba. Doğru mu ya, Almanca bilen siz söyleyin Allah aşkına, ben ukalalık yapmayayım. Bir tane kelime var diyor. Bunu diyor herkese yapıştırıyor. İngilizler, sister-in-law. Alayına yapıştır. Doğru değil mi? Ha, Uso Canbek. Sister-in-law, yapıştır. Şeyi hatırlamıyorum Fransızcasını. Böyle, Celal yayında olsa ona sorar. Neyse, başka Fransızca bilen vardır. Böyle bosör gibi bir şeydi galiba. Onda da bir tane diyor. Bizde, bak, elti var, görümce var, yenge var, baldız var. Ve bunların dördü de çok önemli. Öyle geçemezsin. Sister-in-law, Schwägerin. Öyle yok acı. Bizde öyle bir şey yok. Görümce önemli. Onun yerine koyacaksın. Elti var. Çok önemli. Baldız var. Acayip önemli. Yenge. O da önemli. Hah, doğruymuş. Bak Hakan Ünal da Schwagerska diye bir şey koymuş. O da fincesi falan mı? Bizde önemli hocam. Türkçenin gücü bu. Niye? Çünkü akrabalık ilişkisi önemli bizde. Dil böyle bir şey. Hani yayının başında farklı bir gerekçeyle de gelmiştik ya aynı şey. Türkçe çok güçlü. Acayip güçlü bir dil. Kelime sayısı ne kadar çok bilirsen o kadar iyi. Onun için görümceden kurtul derim. Vallahi benim şahsi görüşüm. Ama yani ikide bir gelip böyle taciz eden çocuk ne zaman, ne zaman doğuyor, ne zaman gidiyor? Yapmadınız mı hala? Yani yardıma mı ihtiyaç var? Bunun, bu işin boku çıkar bir süre sonra. Yapma. Doğan Hoca da nurlar içinde yatsın Doğan Aksan. Vallahi bak ne güzel oldu, onu da anmış olduk böylece. Ha, hoca ne diyor? Hocanın dediğini söyleyeyim. Kısırlık dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani daha erken. Ben de onu dedim hocam. Yani tıp bilgim, ben de takvim tıp mezunuyum ama birkaç kere okudum. İyiyim yani tıpta. Stres, korku, kaygı gebeliği engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Bak şimdi buradan sonrasını dikkatli dinle. Sular çalkalanır, durulması vakit alır. Acele etmeyin, panik yapmayın. Su derken hocam, işte çalkalanır o. Hani bıraktığında böyle koyar, şey yapar ya, hemen durmaz. Duracak, merak etmeyin. Hocam ben ceviz yemeyi çok severim. Ne güzel, bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim bunu. Gerçekten, çünkü uzun yıllardır merak ettiğimiz bir şeydi. Acaba seviyor musunuz diye. Beyne benzediğinden hafızaya iyi gelir diyorlar. Doğru mu? Kim diyor? Yani genel. Genelleme böyle söyleniyor yani bu. Hoca yeni duymuş. Bak, güzel bir benzetme yapmışlar. Hem içi, hem ağacının kabukları, hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Hazır mıyız? Bol miktarda A1, A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici hem de tedavi edicidir. Her sabah kahvaltıda 2 adet ceviz ye. Yeşil ceviz meyvelerinin kabuklarının kaynatılıp içilmesi de cinsel gücü arttır. Hocam o bir önceki mektubun şeyiydi. Aşağı kayayım. He, onu doğru. Ancak bir çay bardağını geçmesin. Ceviz? Ha, suyu. Ceviz meyvesinin kabuğunun kaynatılıp içilmesi. Bir çay bardağını. Emin miyiz? Ya ben size yani hakikaten haddim olmayarak şunu söyleyeceğim. Böyle bir şey yapmayın. Yapmayın yani, onun suyunu kaynat iç. Öbürünün yaprağını mutlaka bulundur evde falan. Bunlar doğru değil. Herkese olmaz bu. Herkes aynı etkiyi almıyor çünkü. Herkes de aynı iyiliğe de yol açmayabilir. Doğru olduğunu zannetmiyorum. Hocam ben 29 yaşında bir kadınım. Var öyle insanlar. Hakikaten var öyle insanlar. 29 yaşında kadın olan ben de duydum daha önce. Gerçekten bak. 29 yaşında kadın. Bu arada yayınla ilgili sıkıntı var. Yayın sonlanmış. Ben kaydını yapıştırırım size, merak etmeyin, orada görürsünüz. 29 yaşında kadınım. Olur. Mide varisim var. Yemek yemesem geçer mi? Geçer. Kesin mi? Kesin. Şundan dolayı ölüyorsun. yemek yemeyince hiçbir sorun kalmıyor. Vallahi bak, ciddi söylüyorum, öldükten sonra sorun hiç gelmedi bugüne kadar. Çok sorunsuz insanlar ölüler. Hiçbir şey demiyorlar. Yani herkes tıkır tıkır yürüyor. Çok güzel. Çok güzel, çok başarılı hayatları. Devam edelim. Devam edelim. Şuradan. Hocam ben 46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır yürüyemiyorum. Oturamıyorum, yatamıyorum. Çok özür dilerim ama başka bir şey kalmadı. Tam ne yapıyorsunuz? Allah göstermesin de. Hani merakımı mucib oldu. Yürüyemiyorsunuz, oturamıyorsunuz, yatamıyorsunuz. Bunun dışında bir tek bir dala asılı durmak geliyor benim aklıma ki zannetmiyorum yaptınız. Yapmayın. Yapmayın, çok saçma. Kas gevşetici, ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Kantoron, ozon yağı ilaçlarını kullandım, iyi gelmedi, bana bir çare. Bel fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak, kireç yapılarıyla ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayeti azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyatla sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma, ezilme azaltılabilir. Öncelikle güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa fizik tedavi uzmanın gerekeni yapar. Evet. İyi. Yani güvendiğin bir fizik tedavi uzmanını nasıl bulacağız? Nasıl buluyoruz güvencimiz? Yani tanımıyorsak işte birkaç tanesiyle konuş, birine güvenirsin. İnsan güvenir ya. Yani. Öyle oluyor çünkü. Biliyorum ben onu. İnsan güveniyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabahı da birlikte karşıladık, birlikte tamamladık. Bu saate kadar buradaydınız. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Hayatta aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama en çok bu yayın boyunca ön yargısız bir şekilde izlemeye, yayına katılmaya çalıştığınız için teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katıldıysanız, gününüzün bundan sonrası güzel geçsin hepiniz açısından. Bu yayın sürsün, benim de desteğim olsun diyorsanız, onun için de yapacaklarınız ünsal@ünsalunlu.com adresini bir mail atarak öğrenebileceğiniz şeyler. Ama YouTube kanalına aboneliği lütfen ihmal etmeyin. Para pul gerektiren bir şey değil. Gerçekten öyle bir şeye ihtiyaç yok. Ama şu olacak, bunu yaptığınız zaman abone olarak bir tek mail adresiyle 5 kuruş harcamadan bu yayını bir de beğen tuşuna, şöyle yukarı doğru bir baş parmak işareti var, onu tıkladığınız andan itibaren başkalarına da önerilecek ve yayın daha çok insana ulaşacak. Hal böyle olunca da, yayın daha çok insana ulaşınca da ne olacak? Daha çok bilinecek, daha çok insan doğruları, gerçekleri konuşmaya başlayacak. Yapabileceklerinizin önemli bölümü bu. Bunun dışında ne olur? Valla dedim ya, işte ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatırım. Ama en büyük desteğiniz değişmediği için benim için öncelikli sırasını, birinci sırasını koruyor zaten o. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.